Ayrım 23 Mavi Ufuklar Wilbur Smith Sayfa 221 U demen atını boynuna bir av köpeği gibi ip bağladıkları Ziya'nın hemen ardından sürüyordu. Ziya bir fırsatını bulup gecenin karanlığı içinde kaybolarak onları bırakıp kaçarsa bu vahşi topraklarda yollarını bulup koloniye dönemeyeceklerini hepsi gayet iyi biliyordu. Kutsun muamelesinden sonra bu ihtimal çok yükselmişti. Bu yüzden Ziya'yı gece gündüz bağlı tutuyorlar, başında nöbetleşe bekliyorlardı. Bir başka küçük berrak dereyi geçtiler ve iki yüksek kaya arasından döndüler. Karşılarına olağanüstü bir manzara çıktı. Dağların vahşi ihtişamı karşısında adeta tüm duyuları uyuşmuştu. Atlarının dizginlerini çekerek hayret içinde baka kaldılar. Önlerindeki kutsal kayalıklara bakan Ziya basit, tekrarlardan oluşan bir şarkı tutturdu ve dans etmeye başladı. Kuts bile büyülenmiş gibiydi. Kaya duvarları gökyüzüne doğru yükseliyor, bembeyaz bulutlar kesilmiş süt gibi zirvesinden geçiyordu. Ziya aniden havaya sıçradı ve Kuts'u irkiltip tüylerinin ürpermesine yol açan korkunç bir çığlık attı. Ziya'nın sesi dev kaya duvarına çarparak yankılandı. ''Ey atalarım sesimi duyun, bana cevap verin!'' diye bağıran Ziya tekrar sıçradı. ''Ey kutsal varlıklar, ey bilgeler, verin bana cevap, deyin bana geç!'' ''Geç, geç!'' yankıları onu yanıtladı ve Ziya dans edip şarkı söyleyerek yamacı tırmandı. Liken kaplı kayaların oluşturduğu duvarlar üzerlerine devrilecekmiş gibiydi. Kayalığın tepesinden geçen bulutlar bu hissi kuvvetlendiriyordu. Kayaların arasında esen rüzgar ölülerin seslerini andırıyordu. Adamlar huzursuz bir sessizliğe gömülmüşlerdi. Atları tedirgin adımlarla ilerliyordu. Yalçın duvara doğru tırmanırken yarı yola varmışlardı ki önleri dev bir kayayla kesildi. Çok uzun yıllar önce duvarın üzerinden kopmuş, o an bulunduğu yere düşmüştü. Bir kulübe büyüklüğündeydi ve şekli öyle düzgün bir dikdörtgendi ki insan elinden çıkmış olduğu sanılabilirdi. Kuts kaya bloğunun yakın kenarında küçük doğal bir tapınak olduğunu gördü. Oyukta türlü cisimler vardı. Antilop ve karaca boynuzları öylesine eskiydi ki üzerleri böcek kozalarıyla kaplanmıştı. Oyukta boynuzların yanı sıra bir Habeş maymunu kafatası, zamanla kuruyup katılaşmış balıkçıl kanatları, içi güzel akik ve kuvars taşlarla dolu bir su kabağı, deve kuşu yumurtasının kabuğundan yapılmış bir kolye, çakmak taşından ok uçları ve çürümüş bir sadak vardı. ''Atalar için buraya hediyeler bırakmalıyız.'' dedi Ziya ve Goffel tercüme etti. Kuts tedirgin görünüyordu. ''Ne hediyesi?'' ''Yiyecek veya içecek bir şey ve güzel bir şey.'' dedi Ziya ona. ''Küçük, parlak şişen.'' ''Olmaz.'' dedi Kuts ama sesi yeterince kararlı çıkmamıştı. Gümüş matarasının dibinde kalan cini gözü gibi saklıyor, bitmemesi için nadiren yudumluyordu. ''Atalar kızacak.'' diye uyardı Ziya. ''İşareti bizden gizleyecekler.'' Kuts tereddüt etti, sonra heybesini isteksizce açtı ve gümüş matarayı çıkardı. Ziya elini uzattı ama Kuts matarayı bırakmadı. ''Beni bu kez de düş kırıklığına uğratırsan seni çakallara yem yaparım.'' Matarayı ona verdi. Ziya alçak sesle şarkı söyleyerek büyük kayaya yaklaştı ve oyuğa birkaç damla cin döktü. Sonra yumruk iriliğinde bir taş aldı ve matarayı ezdi. Kuts yüzünü buruşturdu ama müdahale etmedi. Ziya ezilmiş metal kabı diğer adakların yanına koydu ve şarkısına devam ederek geriledi. ''Şimdi ne yapıyoruz?'' diye sordu Kuts. Bu yer onu tedirgin ediyor, oradan bir an önce uzaklaşmak istiyordu. ''Kaçakların izi ne oldu?''
''Atalar hediyemizi beğenirse bize izlerini gösterecekler. Devam edip kutsal yerlere girmeliyiz.'' dedi Ziya. ''Ama önce bu ipi boynumdan çözmelisiniz. Atalar kendi kabilelerinden birine böyle muamele ettiğinizi görürlerse kızarlar ve izleri göstermezler.''
Kuts kararsız kaldı ama Ziya'nın söyledikleri kulağa mantıklı geliyordu. Sonunda bir karara vardı. Tüfeğini aldı ve horozunu kaldırdı. ''Sakın uzaklaşmasın. Kaçmaya kalkarsa peşine düşer ve onu kuduz bir köpek gibi vururum. Bu silahla nasıl ateş ettiğimi gördü. Iskalamayacağımı bilir.'' dedi Goffel'e ve söylediklerini küçük buşmana tercüme etmesini bekledi. ''İpi çöz.'' dedi sonra Udeman'a. Kaçmak için hiçbir girişimde bulunmayan Ziya'yı yamacın tepesine kadar izlediler. Kaya duvarına vardıklarında küçük buşman aniden ortadan kayboldu. Kuç öfkeyle haykırarak tüfeğini doğrulttu ve atını Ziya'yı son gördüğü yere sürdü. Sonra dizginleri çekerek önünde birdenbire beliren geçide şaşkın gözlerle baktı. Ziya geçidin loş derinliklerinde kaybolmuştu. Kuç onu izleyip izlememekle tereddüt etti. Geçidin çok dar olduğunu, içeri girerse atını döndürmesinin mümkün olmayacağını görüyordu. Diğerleri arkasında toplanıp beklemeye başladı. ''Gofel!'' diye bağırdı Kuz. ''İçeri gir ve küçük biçi buraya getir.'' Gofel geri dönmeye niyetlenircesine arkasına, yamacın aşağısına baktı ama Kuz tüfeği ona doğrulttu. ''Dediğimi yap kahrolası!'' Tam o sırada Ziya'nın şarkı söyleyen sesini duydular. ''Ne diyor?'' diye sordu Kuz. Gofel çok rahatlamış görünüyordu. Bu onun zafer şarkısı. Tanrılarına yüce gönüllü oldukları ve izi ona gösterdikleri için şükrediyor. Kuts'un kuruntuları uçup gitti. Atından inip geçide girdi. Dans edip şarkı söyleyerek zafer sarhoşluğuyla kıkırdayan Ziya'yı ilk dönemeçte buldu. ''Ne buldun?'' ''Ayaklarının altına bak beyaz maymun'' dedi Ziya kendi dilinde ve üzerine basılmış beyaz kumu gösterdi. Kuz işaret anlamıştı ama hala şüpheleri vardı. Gördüğüne bir iz demek çok zordu. Kumun üzerinde belli belirsiz bir girintiden ibaretti. ''Bunun aradığımız iz olduğunu nereden biliyor?'' diye sordu Gofel'e yanlarına gelince. ''Bir geyik veya antilop sürüsünün izi olabilir.'' Ziya bu varsayımlara ateşli bir şekilde itiraz etti. Gofel söylenenleri aktardı. ''Ziya burasının kutsal bir yer olduğunu söylüyor. Buradan hiçbir vahşi hayvan geçmezmiş.'' ''Buna inanmıyorum.'' dedi Kuç dudak bükerek. ''Bir hayvan buranın kutsal olup olmadığını nereden bilsin?'' ''Buranın sihrini hissetmiyorsan gözlerin kör, kulakların sağır olmuş demektir.'' dedi Ziya. En yakın geçit duvarına gidip kayaya dikkatle bakmaya başladı. Sonra eşinin başından bit ayıklayan bir maymun gibi duvardan bir şeyler almaya başladı. Topladıklarını avucuna alarak Kuç'un yanına döndü. İşaret parmağıyla baş parmağı arasında tuttuğu bir şeyi ona gösterdi. Kuz eğilip dikkatle bakınca bunun bir kıl olduğunu gördü. ''O soluk iğrenç gözlerine bak bakalım bok yiyici'' dedi Ziya kendi dilinde. ''Bu beyaz kıl kırağının omzundan kopmuş. Şu yumuşak kahverengi olan asil yüreğe ait. Şu sarı olansa limondan. Siyah olan Somoyo'nun atı ateş topuna ait.'' Nefesini küçümseyen bir tavırla gürültüyle burnundan vardı. Artık Ziya'nın en usta avcı olduğuna ve izi ortaya çıkarmak için gereken güçlü büyüyü yapabildiğine inanıyor musunuz? ''Küçük sarı maymuna dırdır etmeyi kesmesini ve bizi kaçaklara götürmesini söyle.'' Kuç memnuniyetini gizlemeye çalıştı ama başaramadı. ''Bu ne nehri?'' diye sordu Kuç. Dağın zirvesine durmuşlar, önlerinde uzanan geniş düzlüklere, dönümlerce yeşil alana, öğle güneşi altında sıralanan tepelere bakıyorlardı. Masmavi Afrika göğü altında arazi sonsuza dek uzanıyormuş gibiydi. ''Gariyep nehriymiş'' diye tercüme etti Gofel. ''Ya da San diliyle Gariyep Che Tabong, filin öldüğü nehir.'' ''Neden bu isim verilmiş?'' Kuç merak etmişti. Ziya genç bir avcıyken büyük bir fili günlerce takip etmiş ve bu nehrin yatağında öldürmüş. Kuğut somurdandı. Küçük adama kaçakların izini tekrar bulduğundan beri daha iyi davranıyordu. Bushman'ın yaralarını ve yanıklarını yanında taşıdığı ecza kutusundaki merhemlerle tedavi etmişti. Ziya vahşi bir hayvan gibi çabucak iyileşmişti. ''Eğer Somoya'nın nehri geçtiği noktayı bulabilirse koloniye döndüğümüzde ona kendi malı olacak besili bir inek vereceğimi söyle.'' ''Bizi Somoyo'ya götürürse 5 iri inek daha vereceğim.'' Kuz Bushman'a daha önce yaptıklarından pişmanlık duyuyordu. Kaçakları yakalamak istiyorsa Ziya'nın sadakatini geri kazanması gerektiğini biliyordu. Küçük Bushman bu servet vaadini büyük bir mutlulukla karşıladı. Sanların çoğu bir büyük baş hayvan şöyle dursun bir koyuna bile sahip değildi. Ödülü duyunca daha önce yaşadığı işkenceleri bir çocukmuş gibi unutuverdi. Dağın yamacından düzlüklere ve nehre doğru öyle coşkulu bir koşu tutturdu ki at üzerinde bile güçlükle takip edebildiler. Nehre ulaştıklarında suyun kenarında kuğutsun mümkün olacağını düşünemediği büyüklükte sürüler gördüler. Koloni sınırları içindeki sürüler ilk Hollandalı sömürgecinin kıtaya ayak bastığı günden beri yani neredeyse 80 yıldır hiçbir kısıtlama olmaksızın avlanıyordu. Koloni yerleri avlanmaya çok düşkündü. Sadece avın zevki için değil, derisi, eti ve fil dişi için de avlanıyorlardı. Koloni sınırları içinde günün her saatinde tüfek sesi duymak mümkündü. Büyük göç mevsiminde ise av partileri düzenlerler, etleri için keseli antilop ve karaca avlarlardı. Bu avlardan birinin ardından akbabaların kanatları gökyüzünü karartmış, ölüm kokusu aylarca havada asılı kalmıştı. Üzerlerindeki tüm etler sıyrılmış, bembeyaz kemikler dana ayağı tarlaları gibi göz alabildiğine uzanıyordu. Bu yoğun katliamın sonucu olarak av hayvanlarının sayısı önemli derecede azalmış, koloni çevresinde zor rastlanır olmuştu. Son fil sürüleri koloni sınırlarının ötesine kaçalı neredeyse 40 yıl olmuştu. Pek az kişi vahşi topraklarda aylar, hatta yıllar sürecek yolculuğu göze alarak peşlerine düşüyordu. Aslında çok az beyaz adam koloninin güvenliğinden bu kadar uzaklaşmayı göze alabilmişti. Kutsun sürünün büyüklüğü karşısında düştüğü hayretin bir sebebi de buydu. Dağlarda av hayvanına nadiren rastlamışlardı. Bu yüzden taze ete hasretlerdi. Kutsla Udeman diğerlerini geride bırakarak hayvanların peşine düştü. Atlarını hızla sürerek bir grup akasya ağacının üst dallarındaki yaprakları yiyen bir zürafa sürüsünü yakaladılar. Bu dev yaratıklar tüylü kuyruklarını sallayarak hantalca sallanarak koşuyordu. Upuzun boyunlarını iri gövdelerinin ağırlığıyla denge oluşturmak istercesine öne doğru uzatıyorlardı. Kutsla Udeman genç bir dişi yaklaşık bir düzine zürafanın oluşturduğu sürüden ayırmayı başarmıştı. Kahverengi sarı derisi altından belirgin bir şekilde görülen omurgasını hedef alarak hızla koşan hayvanın sırtına ateş ettiler. Sonunda Kutsu hayvana tüfeğinin ucuyla dokunabilecek kadar yaklaştı ve bu kez hedefini vurdu. Omuriliğinden vurulan iri hayvan bir toz bulutu içinde yere yuvarlandı. Kutsu atından indi, tüfeğini hızla tekrar doldurdu ve hayvanın yanına koştu. Zürafa güçsüzce çırpınıyordu. Ama Kutsu yine de saldıran bir aslanın boynunu kıracak kadar kuvvetli bacakların uzağında durmaya dikkat etti. Sonra hayvanın kafasının arkasına bir kez daha ateş etti. O gece sırtlanlar ve aslanlar dev cesetten arta kalanlar için kapışırken Kutsu ve adamları kamp ateşinin başında kendilerine zürafa eti ziyafeti çektiler. Uzun kemiklerini iki taş arasında kırarak içlerindeki kol kalınlığında ve kolun iki misli uzunluğundaki iliği çıkarıp midelerine indirdiler. Kutsu şafak vakti gözlerini açtığında nöbet tutması gereken Goffel'in horul horul uyuduğunu gördü. Ziya gitmişti. Öfkeden kuduran Kuz midesine ve kasığına tekmeler atarak Goffel'i uyandırdı. Sonra dizginin kayışıyla sırtına ve başına defalarca vurdu. Sonunda biraz geriledi ve ''Şimdi o sarı maymunun peşine düş ve küçük bir şey geri getir.'' diye hırladı. ''Beceremezsen gözünün yaşına bakmadan seni gebertirim.'' Ziya izlerini gizlemek için hiçbir çaba göstermemişti. Bu yüzden Goffel bile onu kolayca takip etti. Ziya'nın fazla uzaklaşmaması için kahvaltı bile etmeden toparlanıp atlarına bindiler. Kutz açık düzlükte onu kısa sürede görebileceğini umuyordu. Yerini bulduktan sonra onu yakalaması zor olmazdı. Bir buşman bile iyi bir attan hızlı ilerleyemezdi. Ziya'nın izleri doğruca Gariep nehrinin ufukta aldığı yönü gösteren koyu yeşil bitki kümesine gidiyordu. Yolu yarılamışlardı ki Kuz ileride sakince otlayan keseli antilop sürülerinin birden hareketlendiğini, hayvanların aniden ayakları burunlarına değecekmiş gibi havaya sıçradığını gördü. Kar beyazı sırt tüyleri belirgin bir şekilde görülüyordu. ''Bir şey onları telaşlandırdı'' dedi Goffel. ''Belki buşmandır.'' Kuz atını mahmuzladı. Sonra tanıdık minik bir şeklin keseli antilop sürüsü arasından hızla yaklaştığını gördü. ''Şeytanın nefesi alına'' dedi Kuz. ''Bu o, bu Ziya ve geri geliyor.'' Ziya onlara yaklaşırken zafer dolu kahkahalar atarak dans etmeye başladı. ''Ben Ziya'yım, kabilemin en usta avcısı. Ben Ziya'yım, atalarımın sevgili kulu. Gözlerim ay gibidir, gece bile her şeyi görür. Oklarım şimşek gibidir, kaçamaz hiçbir hayvan. Büyüm öyle güçlüdür ki kurtulamaz hiçbir insan.'' Ziya aynı gün onları Gariep nehrine götürüp Kutsa, ağır arabaların tekerleklerinin nehir yatağının yumuşak, alüvyonlu toprağı üzerinde bıraktığı derin izleri gösterdi. Dört büyük bir küçük araba buradan geçmiş. Ziya Goffel aracılığıyla izleri Kutsa açıkladı. Arabaların yanında çok sayıda hayvan varmış, atlar, sığırlar ve koyunlar. Bakın, küçük araba koloniye dönmüş ama dört araba el değmemiş topraklara doğru yola devam etmiş. ''Kimin arabaları bunlar?'' diye sordu Kutsu. ''Kolonide beş arabayı tıka basa yükleyebilecek kadar zengin sadece birkaç kişi var. Somoya'nın babası Klebe de onlardan biri.'' Anlamıyorum. Kuzu başını iki yana salladı. Goffel açıkladı. Görünüşe bakılırsa Bakkat'la Somoya bizi dağlarda oyalarken Klebe arabalarla Gariyep'e gelmiş. Somoya atlarımızı çalıp onu takip edemeyeceğimizden emin olunca buraya gelip babasıyla buluşmuş. Ya koloniye dönen küçük araba diye sordu kuz. Ziya omuz silkti. Belki de Klebe arabaları oğluna verip koloniye geri döndü. Ayak parmağıyla tekerlek izlerine dokundu. İzlerin ne kadar derin olduğuna bakın. Arabalar ağır yüklü. Ziya tüm bunları nereden biliyor diye sordu kuz. Çünkü ben ay gözlü Ziya'yım. Her şeyi görürüm. Yani küçük piç sadece tahmin yürütüyor. Kuz şapkasını çıkarıp kelleşmeye yüz tutmuş başındaki teri sildi. Arabaları takip edersek Ziya size gereken kanıtı bulacaktır dedi Goffel. Bulamazsa da onu vurur, vaat ettiğimiz ineği vermekten de kurtulursunuz. Kuz şapkasını tekrar başına geçirdi. Yüzünde haşim bir ifade vardı. Ama kaçakları eninde sonunda yakalayacağına dair inancı bu keşiften sonra çok artmıştı. Yüklerinin ağır olduğu açıktı. Arabalardaki yük neredeyse ödül parası kadar değerli olmalı diye düşündü. İzlerin yöneldiği sıcakla buğulanan ufka gözlerini dikerek. Bu vahşi topraklarda kanun yoktu. Ödül parası veya arabalardaki mallar sonunda onun olacaktı. Kârını düşününce et kokusu alan bir köpek gibi heyecanlandı. Atından inerek tekerlek izlerini daha yakından inceledi ve bu fırsatla biraz düşündü. Arabalar geçeli ne kadar olmuş? Goffel soruyu Ziya'ya iletti. Aylar. Daha fazlasını söylemek mümkün değilmiş. Ama atlar arabalardan çok daha hızlı ilerleyebilir. Kuz başını salladı. Güzel, izleri takip etmesini ve arabaların sahibinin kim olduğunu gösteren bir kanıt bulmasını söyle. Aradıkları kanıt 100 fersah ötede buldular. İzleri bulmalarının üzerinden 12 gün geçmişti. Arabalardan birinin tekerleği bir karınca yuvasına girip fena halde hasar görmüştü. Ön tekerleklerden birinin birkaç parmağı kırılmıştı. Yolcular kaza yerine günlerce konaklamışlar, gerekli tamiratı yapmışlardı. Yeni tekerlek parmakları yontup rendelemişler, hasarlı olanları atmışlardı. Ziya kırık parçalardan birini fırlatıldığı otların arasından bulup getirdi. Keyifle gevrek gevrek güldü. Ziya size doğruyu söylememiş miydi? Peki siz ona inanmış mıydınız? Yoo, ona inanmamışsınız, aptal beyazlar. Kırık parçayı salladı. Ziya her şeyi görür ve bilir. Bunu bilin ve asla şüphe etmeyin, beyaz ahmaklar. Parçayı kuğutsa getirip ahşabın üzerine kızgın demirle yapılmış damgayı gösterdi. ''Bu resmi tanıyor musun?'' diye sordu. Kuğut sırıtarak başını salladı. Yatağı üzerindeki bir topun stilize edilmiş resmiydi. Altındaki bantta CKTŞ harfleri vardı. Kuğut aynı resmi Highfield'daki ambarın üzerinde dalgalanan bayrakta ve ana binanın ön duvarının üzerindeki alınlıkta görmüştü. Harflerin Courtney kardeşler ticaret şirketinin baş harfleri olduğunu biliyordu. Adamlarını çağırıp tahta parçasını gösterdi. Tahta elden ele dolaştı, resmi hepsi de tanıyordu. Koloninin nüfusu 3000'den azdı ve sınırları içinde herkes birbirini tanırdı. Courtney kardeşler koloninin vali Van de Witten'dan sonra en zengin ve nüfuzlu şahıslarıydı. Ailelerinin simgesi Wokunki kadar iyi tanınırdı. Courtney kardeşler bu simgeyi sahip oldukları tüm malların, binaların, gemilerin ve arabaların üzerine işletmişti. Atlarını ve büyükbaş hayvanlarını damgalarken bu simgeyi kullanırlar, resmi evrakların altına bu simgeyi mühür olarak basarlardı. Artık peşine düştükleri arabaların sahibinin kim olduğuna dair hiçbir şüpheleri kalmamıştı. Kuz adamlarına şöyle bir baktı ve Richter'i seçti. Kırık parçayı ona fırlattı. ''Şu an elinde neyi tuttuğunu biliyor musun onbaşı?'' ''Evet yüzbaşım, bu bir tekerlek parçası.'' ''Hayır onbaşı'' dedi Kuz. ''Elinde binlerce altın gulden tutuyorsun.'' Bakışları U demanla Richter'in beyaz tenli yüzlerinden Ziya'nın sarı, Goffel ve diğer hotantoların kahverengi yüzlerine çevrildi. ''Aranızda hala eve dönmek isteyen var mı?'' ''Gitmek isteyene o Le Rich zavallısı gibi davranmayacağım. Atını almasına izin vereceğim. Kazanacağımız sadece ödül parası değil. Tıka basa yüklü 4 araba ve sürüyle çiftlik hayvanı da var. Ziya bile ona söz verdiğim 6 inekten fazlasını alacak. Evet ne diyorsunuz? Aranızda eve dönmek isteyen var mı?'' Yaralı bir hayvan kokusu almış vahşi köpekler gibi birbirlerine sırıttılar ve başlarını iki yana salladılar. ''Tabii bir de kız var. Siz kara piçler, altın saçlı beyaz bir kızı becermek istemez misiniz?'' Adamlar bu soru üzerine şehvet yüklü gürültülü kahkahalar attılar. ''Üzgünüm ama içinizden biri o zevki tadamayacak.'' Düşünceli bir ifadeyle onlara baktı. Gözünün önünden uzaklaşmasından memnun olacağı bir Hotanto vardı. Adı Minna'ydı ve bir gözü şaşıydı. Bu ona sinsi, habis bir ifade veriyordu. Coots bu ifadenin adamın karakterini tam olarak yansıttığını düşündü. Minna koloniden ayrıldıkları ilk günden beri surat asıp mızmızlanmıştı. Jim Courtney'in izlerini takip etme konusunda en az heves gösteren de oydu. ''Minna, ikimiz de savaşçı kanı taşıyoruz, kardeşiz.'' Kolunu adamın omuzuna attı. ''Ayrılacağımızı bilmek bu yüzden beni fazlasıyla üzüyor. Ama kaledeki Albay Kayser'a mesajımı götürmesi için gerçek bir erkeğe ihtiyacım var. Takibimizin başarıyla sürdüğünü ona bildirmeliyim. Bu görevi sana veriyorum, Minna. Albaydan seni cömert bir şekilde mükafatlandırmasını rica edeceğim. Kim bilir, bir bakmışsın ki ceplerin altınla dolmuş.'' Coots kirli defterine eğilerek bir saat boyunca mesaj yazmaya uğraştı. Minna'nın okuma yazması olmadığını biliyordu. Raporunu ayrıntılarıyla verdikten sonra mesaja son bir paragraf ekledi. Bu mesajı ulaştıran atlı Johannes Minna iyi bir askerin sahip olması gereken özelliklerden yoksundur. Rütbesinin ve imtiyazlarının elinden alınıp emeklilik hakkı verilmeksizin şirket hizmetinden uzaklaştırılmasını saygılarımla öneririm. Kağıdı katlarken Jim Courtney'in kellesini koloniye getirdiğinde ödülü paylaşması gereken kişilerden birinden bu şekilde kurtulmuş olduğunu kendinden memnun bir ifadeyle düşünüyordu. ''Küçük arabanın izlerini takip et yeter, seni doğruca koloniye götürecektir.'' dedi Minna'ya. Ziyaat üzerinde 10 günden az süreceğini söylüyor. Mesajı ve kırık tekerlek parçasını ona verdi. ''Bunların ikisini de şahsen albaya ilet.'' Minna emanetleri aldı ve neşeyle atını eğerlemeye gitti. Bu rezil yolculuktan kurtulabildiğine inanamıyordu. Üstüne üstlük bunun için bir de ödül alacaktı. Ne şanslıydı.
23. ayrımın sonu. Sayfa 230.